Ayrım 4. Cem Sultan, Turhan Tan, sayfa 41. Uğursuz uğur getirir. Konya'da Şehzade Sarayı bir tarih kitabı kadar düşündürücü eserlerdendi. Karaman oğullarının yaptırdıkları bu büyük ev acı ve tatlı sayısız hatıraların yuvasıdır. Çok düğün görmüş, çok matem geçirmiş, dolup boşalmış ve nihayet vali konağı halini almıştı. Ama yine saray adını taşıyor. Çünkü içinde oturan vali bir şehzadedir. Fatih'in oğlu Cem Sultan'dır. Babası tarafından 7 yıl önce Karaman Valiliğine tayin olunarak Konya'ya gönderilen şehzade henüz 22 yaşındadır. Bununla birlikte adını dillere düşürmüştür. Genç ve ihtiyar herkes onun canlı bir kişilik olduğunda birleşmiştir. Akıllıdır, en karışık problemleri bir hamlede çözmeyi becerir. Cesurdur, parslarla pençeleşir. Naziktir, gönül avlamayı bilir. Güçlüdür, manda yavrularını sırtında taşır. Silahşordur, sapandan gürze kadar her şeyi mükemmel kullanır. Nişancıdır, at nalını 150 metreden okla vurur. Yüzgeçtir, coşkun suları yürür gibi geçer. Bilgiçtir, Arapça anlar, Acemce çıkar, yıldızlardan söz açar, iyi yazar, iyi konuşur. Yiğitliğe ruhen tutkun ve büyüklüğü güler yüzlülükle cömertlikten ibaret sayan bir halk için Cem, olgun bir insan demekti. Aklın yaşta değil, başta olduğunu mükemmelen ispat ediyor, herkese parmak ısırttırıyordu. Onun adı etrafında hayli dedikodular da vardı. Sarayında tuhaf eğlenceler yarattığı, kadınlara erkek ve erkeklere kadın elbisesi giydirip bir takım oyunlar yaptırdığı, hovardalıkla çok ileri gittiği söyleniyordu. Ama bunlar nihayet birer rivayetti. Ne ayağından ne eşraftan kimsenin onu sarhoş ya da çapkın gördüğü yoktu. Hangi yüreklere el uzattığı, kimleri güldürüp kimleri ağlattığı bilinmiyordu. Kulaktan kulağa sürüklenen fısıltılar hep belirsiz, bir dayanağı yoktu. Cem Sultan bu dedikodulardan habersizdi. Yalnız halkın sevgi tarafına değer ve önem veriyor, kendini biraz daha sevdirmek için zaman zaman hamleler yapıyordu. Bütün Konya'da ekmeksiz kulübe çıplak omuz yalın ayak bırakmamıştı. Adeta Hızır rolü oynuyordu. Dört yana dağıttığı memurların kimseye sezdirmeden yaptıkları araştırma sonucunda yoksullara gıda, hastalara ilaç, çıplaklara elbise dağıtıyordu. Borçluları alacaklıların baskısından kurtarıyor, yetim kızlara koca buluyor ve bütün bunları umulmayan zamanlarda yaparak yardımlarına bir tür manevi değer verdiriyordu. O devirde Karaman vilayeti birçok Türk aşiretiyle doluydu. Cem onların da ruhi eğilimlerini okşamakta hüner gösteriyordu. Sık sık sürgün avları yapar ve aşiret beylerini yanında bulundurarak kendi biniciliğini, atıcılığını, vuruculuğunu onlara zevkle seyrettirirdi. Bu gösteriler sonuçsuz kalmıyordu. Her aşiret yavaş yavaş Cem'in şahsında bir destan konusu görmeye başlıyordu. Cem buyurgan bir hükümdarın oğluydu. İdaresini yürüttüğü vilayetin sorumluluk taşımayan amiri konumundaydı. Ne yaparsa yanına kalabilir, kimse kendinden hesap soramazdı. Bu yüzden har vurup harman savurabilirdi. Karaman vilayetini soyup soğana çevirmek elinden gelirdi. Ama adil davranıyordu. Herkes için şefkatli görünüyor, bir aldığı yere 10 veriyor, gelirinden fazla masraf yapıyor, borçlarını da babasına ödetiyordu. Şehzade terbiyesine çok aykırı düşen bu yaşayışın halka hoş görünmeye çalışmanın nedeni çok önemliydi. Genç şehzade Osmanlı saltanatı için kavgaya hazırlanıyordu. Taç onun için mutlaka erişilmesi ve yakalanması gereken hayati bir seraptı. Ne ay ne güneş o serabın pırıltısını gözünden silemiyordu. Cem o cazip hedefe erişebilmek için engin bir yardıma muhtaç olduğunun da farkındaydı. Daha çocukken, henüz 13 yaşındayken babası aleyhine bir hükümet darbesi hazırlamak istemişti. Fatih'in Anadolu'da Uzun Hasan'la çetin bir savaşa girişmesinden ve kendisinin de padişah vekili sıfatıyla İstanbul'da bulunmasından yararlanarak böyle bir teşebbüse girişmişti. Yardımcıları ya da yardakçıları iki nedibinden ibaretti. Öğütçüsü de anası Çiçek Hatun. Bu dört kişilik heyetin en büyük silahı yalandı. Fatih'in Uzun Hasan'a yenildiğini, zincire vurulup Diyarbakır'a götürüldüğünü, orada öldürüldüğünü etrafa yayarak güya darbeyi hükümete zemin hazırlamak istiyorlardı. Oysa İstanbul'da kalan muhafız Yeniçeriler acemi oğlanları, bir kısım sipahiler ve bilhassa halk Fatih'in mutlaka galip geleceğine inanıyor, padişah vekili namına ortaya atılan söylentileri önemsemiyordu. Sonuç hüsran oldu. Fatih'in galip gelmesiyle ilgili müjdelerin gelmesiyle Cem takımının yakmaya çalıştığı mum söndü. Hatta genç şehzadenin hayatı tehlikeye girdi. Ama Fatih umulmaz bir şefkat gösterdi. Padişahlık isteyen oğluna ilişmedi. Yalnız Nedimlerini öldürttü. Kendisini de Karaman'a yolladı. İşte o günlerden beri o ılgım salgım Cem'in göz bebeklerinde yaşıyordu. Dipnot: ılgım salgım, serabın hadis Türkçesidir. Babasının elinden alamadığı saltanat tacını onun mezarına basarak kapmak, yakalamak amacını taşıyordu. Ama meramına kavuşabilmek için büyük bir yardımcı güçlerin gerekli olduğunu, geçirdiği tecrübeden sonra bilhassa anladığından, iyi görünerek ve iyilik yaparak Karaman çevresinden o yardımı sağlamaya uğraşıyordu. Her verdiği bahşiş, her saçtığı tebessüm aslında rüşvetti. Sırası geldiğinde o rüşvetin karşılığını toplayacaktı. Saray dışında hayalini sezdirecek küçük bir kelime söylemez, yalnızca göreviyle meşgul gibi görünürdü. Ama adamlarıyla baş başa kalınca hep o serabı anar ve yalnızca o konu üzerine konuşurdu. Bazı ihtiraslar bulaşık illetlere benzer, gönülden gönüle geçer. Saltanat hırsı bu bulaşıcı hastalıkların en önemlilerindendir. Cem'in beslediği ihtiras da etrafında yaşayanlara tamamen bulaşmıştı. Anası Çiçek Hatun başta olmak üzere karısı, ağaları, Nedimleri hep o hülyayla zaman geçiriyor, aynı rüyayı yaşıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet henüz sağ ve sapasağlam bulundu. Veliahtın da sağlığı yerinde olduğu halde Konya sarayındakiler adeta Osmanlı tahtına sahip geçiniyorlardı. Çiçek Hatun kendi yatağında bir valide sultan gibi uyuyordu. Defterdar şahidi bütün imparatorluğun maliye amiri gibi hesaplar yürütüyordu. Nişancı Sadi şimdiden Macar kralına, Mısır sultanına, Venedik doçuna gönderilecek Name-i Hümayunların müsveddelerini hazırlıyordu. Şair Kandi gün başına bir cülus tarihi yazıyordu. O gece de aynı şeyi konuşuyorlardı. Cem Sultan'ın tahta çıkmasıyla birlikte vezirler, valiler ve kumandanlar arasında yapılacak değişiklikleri kim bilir kaç yüzüncü defa olarak tartışıyorlardı. Cem'in maiyet alayı kumandanı olan Gedik Nasu, Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa'nın az dolunup alınmayacağını sordu. Şehzade olumsuz bir işaret yaptı. "Hayır," dedi, "onu yerinde bırakacağım. Bana sadakati var." "Cenabın benden iyi bilir ama davaya delil ister şehzadem. Mehmet Paşa'nın sana sadık olduğu ne malum?" "Amasya'dakini babama gammazladı, kötülemeye çalıştı. Beni sevmese bunu yapmazdı." Cem büyük kardeşi Bayezid'i hep Amasya'daki kelimesiyle anardı. Onun adını ağzına almaktan iğrenirdi. Şimdi de Karamanlı vezirin sadakatini delille ispat etmek isterken aynı şeyi yapmıştı. Ama Berikiler efendilerinin kardeşini hürmetsiz bir lisanla anamazlardı. Bunu bizzat Cem'e karşı saygısızlık sayarlardı. Şu kadar ki hürmetle de anmak ellerinden gelemez, çok dikkatli hareket etmek mecburiyetinde kalırlardı. Gedik Nasuh da bu dikkati gösterdi. Bayezid'i dile almadan hadiseyi sordu. "Ben kulum bu işi bilmiyorum. Karamanlı vezir sana ne yarar yaptı ki?" "Amasya'dakinin gece gündüz afyon yuttuğunu, salaklaştığını, bu gidişle bunayacağını babama söyledi."
"Sonu ne oldu?"
"Babam kızdı. Amasya'dakinin lalası Fenarizade Ahmet Bey'e ağır bir mektup yazdı. Bir iyi azarladı."
"Azarlanan lala."
"Kızım, sana söylüyorum, gelinim sen anla demezler mi? Bu da öyle. Silleyi yiyen Ahmet Bey olsa da acısını çeken öbürüdür."
"İş sözde kalıyor şehzadem. Halbuki söz uçar."
"Yazı uçmaz Nasuh Bey. Zaten Karamanlı vezir o mektubun suretini bana gönderdi. Muska gibi saklıyorum. Günü gelir lazım olur."
"Aklım kısadır şehzadem. Beni hoş gör. Anlamadım. O mektuptan size ne yarar hasıl olur?"
"Amasya'dakiyle bir gün karşılaşırsak, boy ölçüşürsek, o mektubu bir mızrağın ucuna asıp onun askerlerine göstereceğim. Bakın okuyun, Fatih'in hayvan dediği bir adamın ardına düşmekten utanın diyeceğim."
"Şevketli hünkâr bunu mu demiş şehzadem?"
"Demiş ama nezaketle." Nedimlerinden Ayas Bey'e döndü. Şu mektubu getir dedi. Gedik Nasuh da görsün. Karamanlı vezirin bana nasıl yardım ettiğini anlasın. Biraz sonra Fatih tarafından Bayezid hakkında hayli ağır sözleri ihtiva eden Fenari Ahmet Bey'e yazılan meşhur mektubun sureti elden ele geziyordu. Bu mektup Fatih'in muhabbetini Bayezid'den ceme çevirmek için çalışan Nişancı Paşa'nın verdiği jurnal üzerine yazılmıştı. Cem'in dediği gibi sureti de yine onun eliyle Konya'ya gönderilmiş bulunuyordu. Osmanlı tahtına usulen namzet olan bir şehzadenin nasıl yaşadığını, kimlerle düşüp kalktığını, ne gibi alışkanlıklar ve düşkünlükler taşıdığını Fatih'in ağzından söyleyen bu önemli belge, salonda herkes tarafından ayrı ayrı okunuyor ve her ağızdan çok iyi, çok iyi kelimeleri dökülüyordu. Cem Nedimlerinden en küçük payelisinin de mektubu okumasının ardından Nişancı Sadi'ye emir verdi. ''Bunu bir de sen oku, hepimiz dinleyelim. Ola ki içimizde yazıyı seçemeyenler bulunsun.'' Sadi hemen ayağa kalktı, salonun ortasına geldi, minberde hutbe okur gibi bir vaziyet aldı, yüksek sesle okumaya başladı. Dipnot, bu mektup Fatih'in kaleminden çıktığı için ilginçtir, romanımızla da ilgisi vardır. ''Fenarizade Ahmet Bey'e hüküm ki...'' Oğlum Bayezid'in hizmetinde bulunan Mahmud ve talep eden Müeyyedzade Abdurrahman'ın birçok naşayeste yani yakışıksız ahvali olduğu mukaddema yani ilkin uğurlu Mehmed'in firarına ve Alaüddevle'nin mahpus ve aşık beyin maktul olmasına yani öldürülmesine ve oğlumun hazinesine bir takım şerirlerin yani kötü kişilerin el uzatmasına sebep oldukları o taraflarda avam-ı havas kendilerine müteezzi yani incinmiş oldukları bana arz olunmuştur. Envai hususiyatla fesatlarından gayrı benim oğlumu tab-ı zati muktezasından yani yaratılıştan var olan özelliklerinden çıkarılıp esrar-ı mühimme ilka edip hatır-ı şerifine gubar-ı hayretten inkısar mürettet olmuş, muacini garibe ve dahi berş-ü afyondan mürekkep olmuş, nice mükeyyefat-ı acibe yani çeşitli uyuşturucular getirip menafi kesire ve fevaid-i latife arz edip daire-i insaniyetten çıkarıp mizacı şerifine fütur tarihi olmuş yani bezginlik uyuşukluk sarmış. İmdi sen anda ne maslahat yani iş için konup durursun ve ne beklersin? Bunun gibi fezahat yani kötülükler anlaşılmaz mı? Eğer muttali olup yani bilip de tecahül ediyorsan yani bilmezden geliyorsan bundan eşet hıyanet olur mu? İntizam-ı mesalih için sana siyaset ettirmek muktazi, yani işi düzeltmek için seni idam ettirmek gerekliydi. Lakin oğlumun şerefi hizmeti için ecdadının yüzü suyu için affettim. Hükmi vacibül imtisal, yani örnek alınması kararım, vardığı gibi bir an tehir ve terahi, yani erteleyip gevşeklik etmeyerek mazmuniyle amel eyleyesin. Yani anlamına uygun davranasın. Fermanım oldur ki bu bedbahların vücudu napakı bi eyyihal zail yani kirli vücutları mutlaka yok ola. 10 Muharrem 884. Cem mektubun okunması bitince Gedik Nasuh'a sordu. Daire-i insaniyetten çıkan mizacına fütur tarih olan bir adam padişah olur mu?
Olmaz.
Bu hükmü babam da vermiş ve yazmıştır. Biz zamanında sağlam bir fetva gibi bu mektuptan istifade edeceğiz. Şimdilik Karamanlı vezire teşekkür edip geçelim. Onlar yeni baştan görevden almalara, görev vermelere girişeceklerdi ama şair Kandi konuyu başka yöne çevirdi. Padişahlığa layık olmayan şair de olamaz. Çünkü kelamül mülük, malükül kelam derler. Dipnot, hükümdarların sözü, sözün hükümdarlarıdır. Nasıl ki şehzademin de her sözü öyledir. İmdi bu hakikati inkar ederek onu şair tanıyanlara da ceza tertip buyurulmalı. Cem gülümsedi. Var ol Kandi, adın gibi sözün de şeker. Amasya'dakini ben tahttan atmak istiyorum. Sen de şairlik postundan düşüyorsun. İkimizin de hedefi bir. Yalnız onu şair tanıyanlar kim? Adlarını ver de kelleleri düşürüleceklerin defterine yazalım. Güne gelince kayıtlarını görelim. Kandi şöyle bir düşündü ve saydı. Necati, Tacizade, İbni Kemal, Müeyyedzade Vasfi, Hacı Hüseyinoğlu. Bunlar ne yaptılar? Her dud ki peyda şevet ez zine-i çakem. Ebrişevedü girye künet berseri hakem beytine ayrı ayrı tanzir ettiler. Dipnot. Delik deşik olan göğsümün yarıklarından sızan her ah göğe yükselip bulut oluyor ve ağlaya ağlaya yine başıma dökülüyor diye çevrilebilen bu beyit Bayezid'indir. Zamanında bütün şairleri imrendirmiş ve yüzlerce benzerinin yazılmasına neden olmuştur. Beyit Amasya'dakininmiş. Onun ağzına böyle düzgün söz yakışmaz ama öyle diyorlar. Saydığın adamlar da öyle sanıp nazire düşmüşler demek.
Evet şehzadem, bu suçu işlemişler. Birer birer falakaya yatırılmalılar.
Cem bu gülünç teklif üzerine tartışmayı yürütecek, kardeşinin şairliğini de kıskanmak çocukluğunda ısrar edecek miydi? Onun saltanat hırsıyla Bayezid'i her şeyde ve her vesilesiyle küçültmek, alçaltmak istediğine göre bu anlamsız konu üzerinde de oyalanması muhtemeldi. Gelen kapıcılardan birinin "Lali geldi, huzura çıkmak istiyor" demesi konunun kapanmasını sağladı ve bütün gözler misafirin girdiği kapıya çevrildi. Lali o devrin tanınmış şairlerindendi. Bilhassa Farsça'da ihtisası vardı. Birkaç yıl önce kendini acem göstererek Topkapı Sarayı'na girip çıkmak, Fatih ile sık sık görüşmek yolunu bulmuştu. Böyle milliyetini reddederek başka bir milliyete geçmiş görünmesi Fatih'in tuhaf bir adetinden ileri geliyordu. Türk kanı taşıyan ve Türklere hükümdarlık eden bu şöhretli hünkâr acem kültürüne bağlıydı. Etrafına hep o kültürü benimsemiş adamları toplamak isterdi. Lali onun bu zayıflığından istifade ederek kendini acem göstermiş, acem tanıtmış ve Fatih'in epeyce parasını almıştı. Bir gün nasılsa foyası meydana çıktı, mükemmel bir kötek yiyerek saraydan kovuldu. Artık onun adı uğursuz kalmıştı, bütün şairler kendisini o adla anıyordu. Ama Lali yediği dayağı kalem sillesiyle iade etmekten çekinmedi, şu manzumeyi yazdı, Fatih'e yolladı. Kendine uğursuz diyen şairleri de uzun hicviyelerle hırpaladı ve sonra Karaman vilayetine kaçtı, Cem Sultan'a sığındı. Gevhere kıymet olmaya kânda, dür bahasın bulamı ummanda. Söylenür nükte vü meseledir bu, olur elbet çırağı gibi karanu. Eğer Adem'de marifetse murat, ne fazilet verirmiş ana bilat. Taştan sadır oldu gerçi gühar, muteberdir veli niteki hüner. Rum'da kellenmesin mi acem, oldu bu izzetiyle çün ekrem. Acemin her biri Rum'a gelir, ya vezaret ya sancak Uğma gelir. Lakabı da kendisiyle birlikte gelmişti. Genç şehzadenin sarayında muhabbet ve ikram görmekle, en mahrem meclislere girip çıkmakla beraber yine de uğursuz diye çağrılıyordu. Hatta bizzat Cem onu böyle anar, yüzüne karşı da söylerdi. Bu gece de aynı şeyi yaptı. "Gel bakalım uğursuz," dedi. "İnşallah meclisin meymenetini, yani uğurunu, kaçırmazsın." Lali hiç tınmadı, şehzadeyi yerlere kadar eğilerek selamladı ve heyecanlı bir sesle 2-3 mısra okudu. Sultan Cem ki husrevi asuman olur, her yerde adetiyle kerem hem nişin olup, her yerde mevkibiyle zafer hem inan olur. Lali gerçekten şairane okuyordu. Kelimeler ağzında can buluyor ve dinleyenlerin kulakları uyumlu sesinden müheyyiç bir musiki dinler gibi zevk alıyordu. Bu zevkin en yükseği Cem'deydi. Yerinde duramayacak kadar coşkunluk gösteriyor ve bağırıyordu. "Bre Sinan, bre, Üveys Durman, şu uğursuzun ağzına altın koyun." Nedimler efendilerinin emrini yerine getirmek için koşuyor, avuç avuç altın getirip şairin ağzına akıtıyorlardı. Lali bir taraftan bu altınları çıkarıp koynuna dolduruyor, bir taraftan da kasideyi okumaya devam ediyordu. Şiiri bitirdikten sonra yürüdü, Cem'in eteğini öptü, bir tarafa çöktü. Şehzade şairin neden olduğu heyecanı yatıştıktan sonra sordu. "Ne var ne yok uğursuz?"
"Hayırlar şehzadem, şimdilik bekliyoruz."
"Neyi?"
"Ayın güneş olmasını."
Cem anlamamış göründü. "Acayip," dedi. "Nasrettin Hoca merhumun eski aylar kırpıla kırpıla yıldız olur dediğini duymuştuk. Ama ayın güneş olduğunu işitmemiştik. Bu nice olur?"
"Şimdi aysın sultanım. Tahta geçtiğin gün güneş olacaksın."
Cem içini çekti. "Bir ayda Amasya'da var. Güneş olmayı bekliyor."
"O bekleye dursun. Biz doğacak güneşi bugünden kutlularız."
Eski konu yine tazelenmişti. Hayaller şarap kuvvetiyle küstahlaşarak dillerde gelişi güzel dolaşıyordu. Kelimeler sarhoş, fikirler yalpalıyordu. Ama meclis şendi. Başıboş bırakılan ikbal hırsının ağızlarda şahlanmasından herkese neşe bulaşıyordu. Ara sıra remiller atılıyor, fallar açılıyordu. Kağıtlara çizilen hatlar, eğri büğrü rakamlar ve fal için kullanılan baklalar, boncuklar da meclisin zevkleşen ruhundan ilham alıyormuş gibi hep iyi sonuçlar müjdeliyordu. Cem de Nedimleri de Muhit'i unutmuşlar, zamanı unutmuşlar, benliklerini unutmuşlardı. Konya'dan İstanbul'a göçmüşler, saltanat mevkiine geçmiş gibi hayale kapılmışlardı. Biri bol keseden veriyordu, öbürleri çılgın bir can atışla bu hayali bahşişleri kapışıyor, benimsiyorlardı. Cem tam çakır keyif olunca şöyle bir gerindi, "Eh," dedi, "hayli çene çaldık, biraz da eğlenelim." Lali hayalin sersemliğini birdenbire gideremediği için sayıkladı, "Ferman padişahımız efendimizindir." Cem güldü ve memnuniyetini hazmetmeye çalışarak şaire gerçeği söyledi. Ay henüz güneş olmadı, gece bitip gün doğmadı, sen vakitsiz ötüyorsun uğursuz. Lali mırıldandı. Söyleyene bakma, söyletene bak. Lisanül halk akla mülhak. Dipnot halkın dili hakkın yazısıdır.
İyi ama sen halkın dili değilsin ki, salt kendi düşünceni söylüyorsun.
Halk bir denizse şair onun dalgasıdır.
Şairlerden pek hoşlanmayan Gedik Nasuh yanı başındaki Lala Yakup Bey'e fısıldadı.
Dalga geçiriyor, dalgalaşıyor.
O da aynı fısıltıyla cevap verdi. Yazık ki Efendimiz onlara değer veriyor. Beri taraftan Sadi Şehzade'ye emrini hatırlattı.
Eğlenelim buyurmuşsunuz, kimleri çağıralım?
Hepsini, ne varsa hepsini.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.